Ayrım 31 sayfa 277. Kaska Tobin Köprüsü'nün daracık yaya yolunda durmuş, aşağıdaki suya bakıyordu. Batıdan gelen mistik nehri ileride Chelsea Nehri'nin sularıyla birleştikten sonra Boston Limanı'na ve denize dökülüyordu. Kaska muazzam yükseklikten aşağı bakarken bu mesafeden suya çarpmanın şiddetini düşündü. İnsanın hayatta kalması mümkün değildi. Dönüp köprüden akan akşam trafiğine baktı. Bir cesedin köprüden aşağı atılmasından sonraki olay örgüsünü düşündü. Ceset akıntıyla limana sürüklenirdi. Önce suyun dibinden belki de dipteki balçağa takılarak ilerlerdi. Sonra cesedin içindeki gazlar genişletilirdi. Suyun sıcaklığına gaz üreten bakterinin çürüyen bağırsaklardaki üreme hızına göre birkaç saat ile birkaç gün sürebilirdi bu. Şişen ceset belli bir süre sonra yüzeye çıkardı. O zaman bulunurdu işte. Bir iki gün içerisinde şişmiş ve tanınmaz halde. Kaska yanında duran devriye polisine döndü. Trafik gürültüsü yüzünden bağırarak konuşuyordu. Arabayı ne zaman gördünüz? Sabah 5 civarında. Kuzey yönünün emniyet şeridinde duruyordu tam şurada. Arabaların vızır vızır geçtiği şeridi işaret etti. Yeşil renkli yepyeni bir BMW'ydi. Hemen durdum. Arabanın yakınında kimse yok muydu? Yoktu komiserim, terk edilmiş gibiydi. Plakasını sorgulattım, çalıntı çıkmadı. Belki arızalanmıştır, sürücüsü tamirci bulmaya gitmiştir dedim. Trafiği aksatacağı için çektirdim. Arabada anahtar mektup falan var mıydı? Hiçbir şey yoktu komiserim. Fabrikadan yeni çıkmış gibiydi. Kaska tekrar suya baktı. Nehrin o noktadaki derinliğini, akıntının hızını merak etti. Doktor Hedeli'ye ev telefonundan aradım ama cevap vermedi, dedi memur. O zaman kayıp ihbar yapıldığını bilmiyordum. Kaska cevap vermedi. Nehre bakarak Ebi ona ne söyleyeceğini düşündü. Hasta yatağındaki perişan hali içini parçalamıştı. Ona daha da acı çektirmeyi, bir daha ve daha vurmayı hiç istemiyordum. Henüz söylemeyeceğim, dedi içinden. Cesedi bulana kadar söylemeyeceğim. Devriye polisi de nehre bakıyordu. Vay canına, atladı mı diyorsunuz komiserim? Suya düştüyse de kendisi atlamadı. Telefon bütün gün susmamıştı. İki hemşire hastalandıkları için gelememiş, bu yüzden servis hemşiresi vendisyörüne öğle yemeğine bile çıkamamıştı. İki vardiyaya daha katlanamazdı ama saat 15.30 itibariyle önünde 8 saat daha mesai vardı. Çocuklar şimdiden iki kere aramış, anne Jeff beni dövüyor, anne babam ne zaman gelecek, mikrodalgayı kullanabilir miyiz anneciğim, evi yakmayız söz, anne anne anne. Babalarını niye aramıyorlardı işlerinden? Babanızın çok mühim işleri vardı ondan. Wendy başını elleriyle dayayıp doktor talimatlarının bulunduğu dosya tomarına baktı. Asistanlar bayılıyordu talimat yazmaya. Mezuniyet hediyesi kroz kalemlerini büyük bir cakayla çıkarıp kabızlığa karşı magnezyum hidrostrik veya geceleri yatağa parmaklık takılması gibi daha önce kimsenin aklına gelmeyen talimatları sıralıyorlardı. Ondan sonra bu talimatları Musa'ya 10 emir veren Tanrı gibi dayıyorlardı hemşirelerin suratına. Pekliğin illaki üstesinden geleceksin. Wendy içini çekerek ilk dosyaya uzandı. Telefon çaldı. Olanlar olmasa bari, dedi içinden. Anne beni dövüyor lafını bir daha duymak istemiyordum. Ters ters ben Wendy, buyurun, diye açtı. Ben Doktor Wetting. Aa, hemen doğruldu Wendy. Doktor Wetting ile telefonda bile esas duruşta konuşuyordu. Buyurun doktor. Doktor Dimatio'nun alkol talini takip edelim. Numuneyi oradan Met Park laboratuvarına göndereceksiniz. Bizim laboratuvara gitmesin mi? Hayır, doğruca Met Park'a gidecek. Anlaşıldı doktor, diyen Wendy. Bunu bir kağıda not aldı. Tuhaf bir istekti ama genelini sorgulamak kimin haddineydi? Durum nasıl, diye sordu Doktor Wetting. Biraz huzursuz. Dışarı çıkmaya kalkıştı mı? Hayır, odadan bile çıkmadı. İyi, gözün üzerinde olsun. Hiçbir şekilde ziyaretçi alınmayacak. Sağlık personeli dahil. Benim adımı verdiklerim dışında kimse girmeyecek içeri. Anlaşıldı Doktor Wetting. Ben de telefonu kapatıp masasına baktım. Telefon konuşması sırasında 3 talimat dosyası daha bırakılmıştı. Bütün gece bu talimatlarla uğraşırdı artık. O anda açlıktan başı döndü. Saatlerdir bir şeyler yemek şöyle dursun, 2 dakika mola bile vermemişti. Etrafına bakınca koridorda çene çalan iki hemşire gördü. Bir serviste bir tek onun kışından ter damlıyordu anlaşılan. Alkol testi talimatının bulunduğu sayfayı dosyadan çıkarıp laboratuvarın evrak kutusuna bıraktı. Masadan kalktığı sırada telefon yine çaldı. Wendy aldırmadı. Servis sekreterlerinin işi neydi? İkinci hatta çalmaya başlarken masadan uzaklaştı. Bir günde başkası açsındı telefonları. Vampir kan tüplerinin tahliye talimatlarının ilerinin durduğu arabasının yine çıka gelmişti. Çok özür dilerim Doktor Dimatri ama yine damarınıza deleceğim. Pencere kenarında duran Ebi görevliye şöyle bir baktıktan sonra başını yine çevirdi. Bu hastane bütün kanımı emdi zaten, deyip pencereden görünen bıktırıcı manzaraya baktı. Otoparkta hemşireler rüzgarın havalandırdığı pelerini ve saçlarıyla hastane kapılarına doğru seyirtiyordu. Doğuda kara sevimsiz bulutlar toplanmıştı. Hava hiç açmayacak mı, dedi Ebi içinden. Arkasından cam tüplerinin hışırtısı geldi. Doktor, gerçekten kanınızı almak zorundayım. Daha ne testi yapacaksınız ki? Doktor Wetting yazmış talimatı. Kız yalvarırcasına ekledi. Lütfen beni zor durumda bırakmayın. Ebi kıza baktı. Çok gençti. Kendisinin uzun zaman önceki haline benziyordu. O zamanlarda o Wetting'den yanlış bir iş yapmaktan, uğruna didindiği her şeyi kaybetmekten korkardı. Artık bunların hiçbirinden korkmuyordu ama bu kız korkuyordu. Ebi içini çekerek yatağa oturdu. Kız üzerinde kan tüplerinin bulunduğu tepsiyi komodine bırakıp gazlı bez ile vakumlu şırınganın steril paketlerini açmaya başladı. Tepside duran dolu kan tüplerine bakılırsa bugün işlemleri defalarca yapmıştı. Çok az boş yer kalmıştı tepside. Hangi kolunuzdan alayım? Ebi sol kolunu uzattı ve lastik turnike şak sesiyle onu yerine oturturken ilgisizce izledi. Yumruğunu sıktı, damarı şişince önceki iğne izleri de ortaya çıktı. İğne damarını delerken Ebi başını çevirdi. Komodindeki tepsiye üzerindeki etiketler yapıştırılmış kan tüplerine baktı. Vampirlere şekerleme. Mor kapaklı etiketi ona dönük bir tüp ilgisini çekti. Üzerinde yazan isme gözü takıldı. Los Nina. Cerrahi yoğun bakım 8 numaralı bölme. İşte bitti dedi vampir iğneyi çekerken. Gazlı bezi sıkıca bastırın. Ebi başını kaldırdı. Ne? Bant yapıştıracağım. Gazlı bezi bastırır mısınız? Ebi refleks olarak gazlı bezi koluna bastırdı. Ninevos'un kanının bulunduğu tüpe baktı tekrar. Doktorun adı etiketin tam köşesine gelmişti ama okunabiliyordu. Doktor Archer. Demek Ninevos tekrar hastaneye yattı dedi Ebi içinden. Göğüs cerrahisi servisine. Vampir dışarı çıktı. Ebi pencereye gidip koyulaşan bulutlara baktı. Otoparkta çöpler uçuşuyordu. Aniden esen rüzgar camı zangırdattı. Yeni kalp tutmadı herhalde. Bunu günler önce limuzinde bir araya geldiklerinde fark etmesi lazımdı aslında. Arabanın karanlığında Nina'nın nasıl göründüğünü hatırladı. Soluk benzini, morarmış dudaklarını düşündü. Kalp naklinin iyi sonuçlanmadığı o zaman bile belliydi. Ebi dolaba gitti, üzerinde hasta eşyası yazan mavi bir naylon torba buldu. Ayakkabıları, kan lekeli pantolonu ve el çantası bunun içindeydi. Cüzdanı yoktu. Herhalde hastanenin kasasına kilitlenmişti. El çantasını iyice karıştırınca 5 ve 10 sentlik bozuk paralar buldu. Hepsine ihtiyacı olacaktı. Pantolonu üzerine geçirdi. Hastaneye geceliğinin etekleri pantolonun içine soktu ve ayakkabılarını giydi. Sonra kapıya doğru gidip başını uzatıp dışarı çıktı. Hemşire Soray'ın masasında değildi. Fakat başka iki hemşire vardı. Biri telefonla konuşuyordu, diğeri dosyalara dalmıştı. İkisi de Ebi'nin tarafına bakmıyordu. Ebi koridorun diğer tarafına baktığında pembe kıyafetli bir gönüllünün akşam yemeklerinin bulunduğu arabayı iterek servise girdiğini gördü. Gönüllü arabayı tam hemşire bankosun önünde bıraktı. İki tepsi alıp yandaki hasta odasına girdi. İşte o zaman Ebi koridora adım attı. Arabanın arkasına saklanarak hemşire bankosun önünden geçip servisten çıktı. Asansörde yakalanma riskini göze almadı ve doğruca merdivenlere yöneldi. Altı kat tırmanıp 12. kata çıktı. Tam karşısında ameliyathane kanadı. Köşeye dönünce kendi cerrahi yoğun bakımı vardı. Koridorda duran çamaşır arabasından mavi ameliyat önlüğü, çiçekli bir başlık ve galoş aldı. Herkes gibi mavi giyince belki dikkat çekmezdi. Köşeye dönüp yoğun bakım ünitesine girdim. İçeride bir hengame yaşanıyordu. 2 numaralı yataktaki hasta krize girmişti. Bölmeye doluşan personel sayısına ve her kafadan çıkan seslere bakılırsa hayata döndürme uğraşı iyi gitmiyordu. Ebi monitör bankasını geçip 8 numaralı bölmeye doğru yürürken onu kimse fark etmedi. Pencerenin önünde yatakta Ninevos'un yattığından emin olacak kadar duraklayıp içeri girdi. Kendiliğinden kapanan kapı dışarıdaki gürültüyü boğdu. İçerisi görünmesin diye perdeleri çektikten sonra yatağa döndü. Karşı kapısındaki telaştan habersiz Nina huzur içinde uyuyordu. Ebi onu gördüğünden bu yana kadıncağız hastalığının aleviyle tükenen bir mum gibi iyice küçülmüştü. Pikenin altındaki beden bir çocuğunki kadardı. Ebi yatağın ayak ucunda asılı duran not tahtasını aldı. Yazılan bilgilere göz attı. Aort damarında kan basınç artışı, kalp debisinde düşüş, kalp ritminin düzenlenmesi için boşuna artırılan dopamin dozu. Abi tekrar tahtı yerine astı. Doğrulurken Nina'nın gözlerini açıp ona baktığını gördü. Merhaba Bayan Vos dedi içinden Ebi. Nina gülümseyip hep gerçeği söyleyen doktor diye mırıldandı. Nasılsınız? İdare eder dedi Nina içini çekti. En fazla o kadar. Ebi yatağın yanına geçti. Konuşmadan bakıştılar. Sonra Nina söylemenize gerek yok biliyorum dedi. Neyi biliyorsunuz Bayan Vos? Bu iş buraya kadar. Nina gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Ebi kadın elini tuttu. Bana yardımlarınız için size teşekkür etme fırsatı bulamamıştım. Ben Victor'a yardım etmeye çalışıyordum asıl. Nasıl? Hani Yunan mitolojisinde biri vardır ya, karısını kurtarmak için Hades'e iner. Orpheus. Evet, Victor Orpheus gibi beni geri getirmeye çalışıyor. Neye mal olacağını hiç aldırmadan. Gözlerinin açtığında bakışlarına ürkütücü bir berraklığa kavuşmuştu. Sonunda diye fısıldadı. Ona fazlasıyla pahalıya patlayacak. Konu para değildi. Ebe hemen kavradı. Nina canından söz ediyordu. Bölmenin kapısı pat diye açıldı. Ebi dönünce şaşkın bir hemşireyle karşılaştı. Ah, Doktor Dimatio siz burada? Hemşire önce kapalı perdelere baktı, sonra hastanın monitörlerini ve sorunlarını gözleriyle taradı. Sabotaj yapıp yapmadığıma bakıyor. Bir şey dokunmadım dedi Ebi. Çıkar mısınız lütfen? Hastanın tekrar yoğun bakıma alındığını duyunca ziyaret etmeye. Bayan Mosun istirahat etmesi lazım. Hemşire kapıyı kapatıp Ebi'yi hızlı bölmeden çıkardı. Ziyaret yasak tabelası da astık. Görmediniz mi? Bu akşam ameliyat alınacak. Rahatsız etmemek lazım. Ne ameliyatı? İkinci nakil. Donör bulmuşlar. Ebi bölmenin kapısını kapattı. Alçak sesle Bayan Vos'un haberi var mı diye sordu. Nasıl? Ameliyat mukavvetnamesi imzaladı mı? Kocası onun adına imzaladı. Bir an önce çıkar mısınız artık? Ebi başka kelime etmeden dönüp yoğun bakım ünitesinden çıktı. Yokluğunun anlaşılıp anlaşılmadığını bilmiyordu. Asansörlere kadar yürüdü. Gelen asansör kalabalıktı. İçeri girdi, yüzünü kapıya dönüp içeridekilere sırtını çevirdi. Donör bulmuşlar diye geçirdi içinden asansöre inerken. Bir şekilde yeni donör bulmuşlar. Ninevos'a bu gece yeni kalp takılacak. Asansör lobiye inene kadar o geceki olay örgüsünü kafasında netleştirmişti bile. Diğer basite nakillerinin kayıtlarını okumuş, neler olacağını öğrenmişti. Gece yarısına doğru Nina'yı ameliyathaneye alacaklar. Orada Archer ve ekibi hastayı giydirip hızlayacaktı. Telefonu bekleyeceklerdi. Aynı anda başka bir hastane ameliyathanesinden başka bir ekip başka bir hastanın başında olacaktı. Neşterleri alıp deriyi kasları keseceklerdi. Testereler uğurlayacaktı. Kaburgalar kaldırılıp içerideki hazine açığa çıkarılacaktı. Canlı çarpan bir kalp. Hızlı ve temiz bir iş olacaktı. Bu gece de öncekiler gibi olacak dedi içinden Ebi. Asansörün kapısı açıldı. Başı önde, gözleri yerde yürümeye başladı. Hastane kapısından çıkıp sert rüzgarın kollarına attı kendini. İki sokak ötede soğuktan titreyerek bir telefon kulübesine sığındı. Çantasında bulduğu beşlik ve onlukları kullanarak kaskının numarasını çevirdi. Kaska yerinde değildi. Telefonu açan polis memuru not alabileceğini söyledi. Ben Ebi Dimat diyor. Kendisiyle acilen görüşmem lazım. Çağrı cihazı var mıdır? Santrale aktarayım ben. İki tık sesinden sonra santral memuru açtı. Merkezin arabasını anons ettireceğim dedi. Az sonra santral memuru konuştu. Komiser Kaska'dan cevap bekliyoruz hala. Size bu numaradan ulaşabilir mi? Evet, daha doğrusu bilemiyorum. Ben daha sonra ararım. Ebi telefonu kapattı. Bozuk paraları bitmişti. Telefon kulübesinden dışarı rüzgarda sarılan çöplere baktı. O rüzgara tekrar çıkmak istemiyordu ama başka ne yapabileceğini de bilmiyordu. Arayabileceği biri daha vardı. Kulübedeki telefon rehberinin yarısının yırtılıp atılmıştı. Boşu uğraştığı bildiği halde kalan sayfaları taradı. Bir Tarasov adını sayfada görünce şaşırıverdi. Parmakları titreyerek ödemeli aradı. Lütfen konuş benimle, lütfen aramamı kabul et. Telefon 4 kere çaldıktan sonra Tarasov kibar bir efendim ile cevapladı. Arkadan porselen şıkırtıları, akşam yemeği hazırlıkları ve bir klasik müziğinden oluşan müzik notaları duyuluyordu. Tarasov kabul ediyorum dedi. Ebi o kadar rahatlamıştı ki söyleyeceklerini makineli tüfek gibi sıraladı. Başka kimi arayacağımı bilemedim. Vanya'nın ulaşamıyorum. Başka da kimse beni dinlemiyor. Lütfen siz gidin polise. Sizi dinlemelerini sağlayın. Sakin ol Ebi. Neler oluyor iyice anlat. Ebi derin bir nefes aldı. Yüreğinin taşıdığı yürütten kurtulmak için küt küt attığını hissetti. Ninevos'a bu gece ikinci kalp nakli yapılacak dedi. Sistemin nasıl işlediğini galiba öğrendim Doktor Tarasov. Başka bir kalbi başka bir şehirden uçakla taşımıyorlar. Organ alma işlemi burada yapılıyor. Boston'da yani. Nerede? Hangi hastanede? Ebi'nin bakışları sokakta ağır ağır ilerleyen bir arabaya kaydığı bir anda. Araba sokağın köşesine dönüp gözden kaybolana kadar nefesini tuttu. Ebi, buradayım. Şimdi Ebi, Bay Pardon öğrendiğim kadarıyla çok zor günler geçiriyormuşsun. Acaba bu da... Yalvarıyorum dinleyin beni. Ebi gözlerini kapatıp kendini sakinleştirmeye zorladı. Mantıklı konuşmalıydı. Adam akıllı, akli dengesinden şüphe duymamalıydı. Vivian beni bugün Burlington'dan aradı. Orada organ alma işlemi yapılmadığını öğrenmiş. Organlar Vermont'tan gelmemiş. O zaman nerede yapılıyor bu işlem? Emin değilim ama Roxbury'de bulunan Emity Tıbbi Gereçler diye bir şirketin adresinde yapıldığını tahmin ediyorum. Polislerin bu gece yarısına kadar organlar alınmadan önce orayı basması lazım. Onları ikna edebilir miyim bilmiyorum. Etmek zorundasınız. Cinayet masasında Kaska diye bir komiser var. Ona ulaşabilirsek o bize kulak verir. Bunlar sadece kara borsada organ satmıyorlar Doktor Tarasov. Donör üretiyorlar. İnsan öldürüyorlar yani. Ebi arkadan bir kadının seslendiğini duydu. Yemeğe gelmiyor musun Ivan? Buz gibi oldu. Çıkmam lazım canım. Acil bir vaka varmış. Doktor Tarasov yumuşak fakat telaşlı bir sesle konuşmaya devam etti. Tahmin edeceğin gibi ben bu işten çok korkuyorum Ebi. Ben de çok korkuyorum. O zaman doğruca polise gidelim. Bu işi polisin kucağına bırakalım, çıkalım. Bizim uğraşamayacağımız kadar tehlikeli bir iş. %100 katılıyorum. Birlikte gidelim. 2 kişi olursak mesaj daha iyi anlaşılır. Ebi tereddüt etti. Ama benim gelmemin yarardan çok zarar dokunabilir. Ayrıntılıyı ben bilmiyorum ki Ebi. Sen biliyorsun. Peki dedi Ebi biraz düşündükten sonra. Olur birlikte gidelim. Gelip beni alabilir misiniz? Donacağım sokaklarda. Çok da korkuyorum. Neredesin? Ebi telefon kulübesinin camından baktı. Fırtınalı karanlıkta bahçenin ışıkları 2 sokak ötede göz kırpıyordu. Bir telefon kulübesindeyim. Hangi sokakta olduğumu bilmiyorum. Bahçenin 2 sokak batısındayım. Seni bulurum. Doktor Tarasov. Evet, lütfen acele edin. Ayrım 31, sayfa sonu 286.